Ayrım 3. Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği. Orhan Karaveli. Sayfa 47. 3. Bölüm. Fikret hakkında yazılıp söylenenler. Tevfik Fikret'in gerçek misyonu, Rönesans hareketini dilde, sanatta ve ahlakta olgunluğun son derecesine ulaştırmaktı. Ziya Gökalp. Mustafa Kemal'in 19 Ağustos 1918 günü Aşiyan'ı ikinci kez ziyarete giderken Harbiye'den hocası Emin Bey'e, "Ben inkılap ruhunu ondan aldım. Ziyaret edeceğim yerlerin başında elbette Aşiyan gelir," dediğini belirtmiştim. Daha sonraki yıllarda, "Ben ona yetişemedim, sohbetinden yararlanamadım. Bunun için kendimi bedbaht sayarım ama bütün eserlerini okudum. Birçoğu da ezberimdedir. O hem büyük şair hem de büyük insandı," sözlerini de. Ancak Atatürk'ün onunla ilgili düşünceleri yukarıdakilerle sınırlı değildir. Atatürk, Cumhuriyet döneminde her fırsatta Fikret'i övmüş, toplantılarda şiirlerini okumuş ve okutmuş, yurtseverliğinin ve uygarlık tutkusunun gençlere örnek olmasını istemiştir. Bir söyleşi sırasında orada bulunanlara şöyle bir soru yöneltir: "Bu yurdun ve ulusun uygar dünya ulusları arasında ün ve onurla yaşayabilmesi için gereken her şeyi düşünen, yazan ve bu uğurda yaşamını feda eden şair kimdir?" Gençlerden Namık Kemal, Hamit, Ziya Gökalp gibi farklı yanıtlar gelir. Atatürk o tatlı Rumeli ağzıyla beklediği yanıtı kendisi verir. "Fikret be çocuklar, Fikret be çocuklar. O bizden çok daha ilerisini görebilen bir insandı. Yazık ki biz ona hala yetişemedik." Atatürk'ün şu sözlerini anımsatmakta da yarar görüyorum. "Biz onu mektep sıralarında okurduk. Ondaki heybet, vakur, ahenk hiçbir şairimizde yoktur. Ancak onu iyi tanıyanlar ve tanıyacak olanlar benim bugün yapmak istediklerimi kavrayabilirler." Aziz Naci Doğan, Cumhuriyet, 19 Ağustos 2004. Gene Atatürk'ten bir başka toplantıda söylenmiş sözler. "O, karanlıklarda bir nur gören ve yurttaşlarını o nura götürmeye çalışan yegane şair ve yegane insandı." Abdullah Tekin, Cumhuriyet Kitap, 25 Kasım 2004. Eskilerden Tevfik Fikret'i ve şiirlerini seven ve onu yenilere tanıtmak için çırpınanlar da az değildi. Türkiye'nin gelmiş geçmiş en yetenekli ve değerli aktörlerinden biri olan Müşfik Kenter diyor ki, "Şiir okumamda babamın büyük etkisi olmuştur. Kendisi Tevfik Fikret'in birkaç özel öğrencisinden biriymiş. Bana onun şiirlerini okurdu." Yener Süsoy, Hürriyet, 21 Mart 2005. Atatürk'ün Tevfik Fikret konusundaki düşünceleri üzerine ciddi araştırmalar yapan edebiyat öğretmeni, yazar ve gazeteci Mustafa Baydar'a 1920-1976 gelince, "Türk tarihinin en büyük şerefi olan Atatürk, kendisine ilham, kültür ve devrim kaynağı olarak Tevfik Fikret'i seçmişti. Onun insancı ve özgür düşünceleriyle yoğrulmuştu. Ona hayrandı. Sohbetlerinde ve söylevlerinde sık sık onu anar, ondan şiirler okurdu. 1925 yılında İzmir'de Türk Kadını Nasıl Olmalıdır konulu söylevinde ideal Türk kadınında bulunması gereken nitelikleri saydıktan sonra sözlerini şöyle bitirmişti. Burada Fikret merhumun herkesçe bilinen bir dizesini hatırlatmak isterim. Elbet sefil olursa kadın alçalır beşer, insanlık. Bir vapur gezisi sırasında etrafını çeviren gençlerle Fikret'i ve şiirlerini konuşurken gençlerden biri Ferda'yı okumamı ister misiniz atam diyerek ileri atılır. Bu sözler üzerine Atatürk'ün çehresinde tatlı çizgiler belirir ve der ki, "Ferda'yı mı? O benim en sevdiğim şiiridir Fikret'in. Sana söyletmeyip kendim okuyacağım." Mustafa Baydar, Varlık Dergisi, 15 Aralık 1967. Fikret'in Galatasaray'dan öğrencisi ve Tevfik Fikret Derneği kurucu başkanı Ordinarius Profesör İsmail Hikmet Ertaylan, 1889-1967 anlatıyor. "Bir akşam Atatürk'ün sofrasındaydık. 30 kişi kadar olmalıyız. Bazı şairlerin bu arada Fikret'in adı anılınca sofradakilerden biri onun iyi bir şair olmadığını ileri sürdü. Atatürk bu sözleri duymuştu. Birden kaşları çatılarak, "Efendim, efendim," diye söze girdi. "Demek Fikret iyi şair değildi, öyle mi? O, halkını karanlıklar içinde gördüğü nura götürmek için feryat ederken sizler neredeydiniz? Niçin içinizden kimse onun gibi feryat etmedi? Zaten parmakla gösterilecek kadar az olan büyük adamlarımızı küçültmeye kalkışmayalım." Ordinarius Profesör İsmail Hikmet Ertaylan, Tevfik Fikret, Hayatı, Şahsiyeti ve Eserleri. İstanbul 1963. Azerbaycan'ın ulusal bağımsızlık davasında rol oynayan önemli isimlerden biri Hüseyin Baykara, Bakü Üniversitesi'nde Profesör İsmail Hikmet Ertaylan'ın öğrencisi olmuş, daha sonra geldiği Türkiye'de Ankara hukukunu bitirerek Anadolu'nun çeşitli kentlerinde hakim, noter ve avukat kimliğiyle görev yapmıştı. Atatürk son yurt gezisi sırasında, o zamanki adıyla El Aziz'dedir, bir akşam Cumhurbaşkanı için düzenlenen yemekli toplantıya o da katılır ve izlenimlerini 1963'te yazdığı bir mektupla hocası Profesör Ertaylan'a bildirir. Atatürk, biraz yenilip içildikten sonra El Aziz adının nereden geldiğini belirleyip kendisine bildirmek üzere beraberindekilerden kentin milletvekili, şair ve yazar Fazıl Ahmet Aykaç'ı 1884-1967 görevlendirir. Aykaç, El Aziz sözcüğünün Azik ülkesi anlamına gelen Elazığ'dan kaynaklandığını belirtir ve bu tarihten sonra kent yeni ismini almış olur. Bu, bilimsel temelleri olan bir yaklaşımdır. Ama Atatürk Ankara'ya dönüşte ilk iş olarak devrin önemli isimlerinden Hasan Reşit Tankut'a 1890-1981 çocuk der, bir şeyler yaptık, Elaziz'i Elazığ'a çevirdik, yanılmış olmayalım. Hasan Reşit Tankut, kadim coğrafyada o bölgenin adının Elaz olduğunu, dolayısıyla yapılan işin tarihi gerçeklere uyduğunu belirterek, sağlığının bozulmaya başladığı günlerde bile her hareketinin muhakkak tarihi gerçeklere dayanmasını isteyen Atatürk'ü rahatlatır. Yeni ve bugün de kullanılan adıyla Elazığ'da, o gece yaşanan bir başka anısını avukat Hüseyin Baykara, Profesör Ertaylan'a yazdığı mektupta şöyle anlatır. O gece boyunca birkaç ay ömrü kalmış bulunan Atatürk, beraberindekilerden onunla neredeyse aynı yıl doğup aynı yıl ölecek olan devlet adamı, yazar ve dil bilimci İsmail Müştak Bey'e Mayakon 1882-1938 Fikret'in bazı şiirlerini okutarak etrafındakilere "Söyleyin, başka hangi şair böyle güzel ve inkılapçı şiirler yazdı?" diye sormuştur. Sıra Fikret'in Mehmet Akif tarafından protestanlara zangoşluk etmekle suçlanması üzerine cevap olarak yazdığı tarihi kadime Zeyl'in son dizesi olan "Sen ne dersin buna ey Molla Sırat'a" gelince, orada bulunanlara memnuniyetini gösteren bir tebessümle anlamlı biçimde bakmıştır. Ertaylan, sayfa 145. Atatürk'ün ilk gençlik yıllarından başlayarak esin kaynağı gözüyle gördüğü ve içinde sevgi ve saygıyla yaşattığı Tevfik Fikret'le ilgili duygu ve düşünceleri böyle. Şimdi biraz da Fikret'le aynı dönemi paylaşan başkalarına bakalım. İşte tabii kısaltarak şair-i azam, oyun yazarı ve devlet adamı Abdülhak Hamit Tarhan 1852-1937 yazdıkları Üstadımız Recaizade Mahmut Ekrem 1846-1913, bundan yaklaşık 30 yıl önce genç bir zat ile konuşuyordu. Ben daha kim olduğunu sormadan, işte geleceğimizin büyük şairi, dedi. O genç zat, kaybıyla sizi ağlatan Fikret'ti. Ona büyük şair demek yeterli değildir. Çünkü aramızda şairlik taslayanlar da müteşair var. O okuyucularını düşünmeye zorlayan bir büyük fikir adamıydı da. Müstesna bir yaratılışı vardı. Ziya Gökalp de diyordu ki, Türklerin de İslamiyet'ten önce bir kavim dönemi vardır. Bu devrelere ait hayatın tasvirini Dede Korkut kitabında görüyoruz. İslamiyet'in kabul edilmesiyle Türkler bir ümmet dinine, bir ümmet uygarlığına girmiş oldular. Böylece eski kavim edebiyatı yerine bir ümmet edebiyatı oluştu. Tanzimat'a kadar gelen edebiyatımız ümmet edebiyatından ibaretti. Ümmet çeşnisi Arap ve özellikle Acem etkileriyle devam ediyordu. Bu çeşniyi, bu etkileri kökünden söküp atan yenilikçi yalnız Tevfik Fikret oldu. Görülüyor ki Tevfik Fikret'in gerçek misyonu, Rönesans hareketini gerek dilde, gerek sanatta ve ahlakta olgunluğun son derecesine ulaştırmaktı. O, bu rolü hakkıyla yerine getirdi. Fikret, ümmet ruhuna, ümmet uygarlığına son ve kesin darbeyi vuran yenilikçidir. Edebiyatımızı asrileştirerek ve insanileştirerek gerçek rolünü hakkıyla ifa etmiş bir dahimizdir. Bu ülke her alanda Fikretler yetiştirebilmiş olsaydı bugün bambaşka bir yerde olurdu. Şimdi de Fikret'in ölümünden sonra İstanbul'da Türk Ocağı salonunda şairi anlatan Türk milliyetçisi ve fikir adamı Yusuf Akçura Akçuraoğlu 1876-1933 Bey'i dinleyelim. Ben sanatkar Fikret'i değil, insan Fikret'i tanımak ve anlamak istiyordum. Neden böyle geçimsiz ve hırçın olmuştu? Neden halkından ve milletinden kaçmış, uzaklaşmış gibi görünüyordu? Benim bulabildiğim cevap, onun gerçek ve içten bir idealist olduğu yolundaydı. İdealist, hayatın gerçekleriyle uyuşmaz, hayatı idealine uydurmak ister. Uymayınca da incinir, yaralanır, hasta olur. Fikret de bütün idealistler gibi doğruluğun gücüne, iyiliğin üstünlüğüne, güzelliğin sevileceğine iman etmişti. İngiltere'nin bir büyük şairi vatanını çok severdi ama orada yaşayamamış, oradaki herkesle bozuşmuş, hatta ülkesi aleyhinde ağır sözler söylemişti. Önemli bir Rus edibi de ülkesini çok sevdiği için ülkesinde oturamamıştı. Fikret'e vicdanım terk-i tabiyet etti dedirten, doğrusu sayü irfanım tebiyle tabiyet etti şeklindedir. Bugünkü dille emeğim ve irfanım uyrukluk değiştirdi. Onun milletine ve vatanına olan derin aşkı ve sevdasıydı. En seçkin ve önemli kimi kalem sahiplerinden birkaç tümce ile Tevfik Fikret yorumlarına devam edelim. Fecri Atiye edebiyatçıları, eskiler, onu değeri söz götürmez bir şiir üstadı, bir fazilet örneği sayarlar. Ama ben tanımakta gecikmişimdir. Oysa bu memlekette hür düşüncenin, insanlık ve medeniyet yolunun akıncılarından biri olarak görülmeye başlamıştı ve o zamanlar bizim özleyip beklediğimiz büyük adam ondan başkası değildi. Evet, ömrünün sonuna kadar tıpkı Promete gibi türlü azaplar çekmek zorunda kalacaktı. Fakat bu katlanış asla bir tevekkül halini almayacak, fırtınadan önceki ağır ve tazikli havayı andıran susmaları, yıldırım sesleri ve gök gürültülerine dönüşerek devrin nimet sofralarına üşüşen açgözlülerin kulaklarında uğuldayıp kafaları üstüne düşecekti. Kimdir bunlar? Hürriyet kahramanları. Yalnız arkadaşı değil, müridi de olan Hüseyin Cahit Yalçın, 1875-1957, birlikte kurduğu ve isim babası olduğu Tanin'den onun ayağını kaydırıp gazeteyi İttihat ve Terakki'nin organı, kendisi içinde bir atlama tahtası yapacaktır. İktisat bilgini şöhretine kavuşturduğu Maliye Nazırı İttihatçı Cavit Bey, 1875-1926, Atatürk'e suikast teşebbüsüyle suçlanıp asılacaktır. Dönüp yüzüne bakmıyordu bile. Peşinde kala kala Galatasaray Lisesi'nde hocalık ettiği bir avuç gençten başkası kalmamıştı. Ve okuldan uzaklaşınca bu çocukların protesto gösterilerine kimse kulak asmadı. Doktor Rıza Tevfik ve Yahya Kemal'le birlikte ziyaretine gittiğimizde bizleri selamlayıp evine buyur etti. Keskin bakışlarına ve bir kartal gagasını andıran burnuna rağmen üzerimde gün görmüş, kibar bir insan tesiri yapmıştı. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, 1889-1974. Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Bilgi Yayınevi, 1974. Rumeli Hisarı'ndan komşusu Abdülhak Şinasi Hisar Bey'e rica ettim. Bir gün beni aşiyana götürdü. Kapıyı bir hizmetçi veya uşak değil, bizzat kendisi açtı. Büyük şairin huzurunda bu kadar kolay bulunmanın hayreti içinde kaldım. Bu heykel, bu atlet sanki muhakkaten bizim gibi giyinmişti. O kadar hürmetle oturuyordu ki bu tevazu karşısında bir kere daha şaşırdım. Fakat bir başka hayret mevzuu daha vardı. Bu pehlivan gibi vücuttan çıkan ses iri bir kayadan sızan suyun sesine benziyordu. Çok güzeldi. Birden bu ziyaretimden utandım. Ona ne diye gitmiştim? Benim Fikret'e gitmem ayıptı. Kimdim ki? Neydim ki? Aşiyandan çıktığım zaman hayretler içindeydim. Sözleri resimdi. Çizgi darbeleri ve renk tufanıydı. Ölümüne kalbimin bugün bir kere daha sızladığı büyük şair, sen manasız bir misafire o gün ne büyük bir sabırla tahammül etmiştin. Mithat Cemal Kuntay, 1885-1956, Son Posta Gazetesi, 23.8.1954. Fikret, zamanının peygamberiydi. Hepimiz müritleri gibi etrafında toplanmış, edebiyatı cedideyi kurmuştuk. Hüseyin Cahit Yalçın. Çelik gibi bükülmez karakteriyle ne paraya ne hırsa ne de mevkiye boyun eğdi. Kendi nesli üstünde bir ahlak peygamberi denecek kadar yüksek etkisi vardı. Neslinin gençlerine serbest düşüncenin, vicdan hürriyetinin ışığını tutmuştu. Sabiha Sertel, 1898-1968. Şiirlerini okurken bir dil zevki duyamıyorum ama okunmaya, üzerinde durulmaya değmez bir şair saymak da elimden gelmiyor. Onu ne zaman düşünsem büyüklüğünü biraz daha anlıyorum. Büyük bir insan, dev bir insan. Bize, Türk eline, Avrupalıların edebiyat anlayışını ilk getiren o. Bugün ülkede yazı yazanların hepsi ondan çıkmıştır. Nurullah Ataç, 1898-1957. Fikret'e bir küçük burjuva münevveriydi demekle onun memlekete yaptığı muazzam hizmetleri, sanatta ulaştığı baş döndürücü aşamayı inkar etmiyoruz. İnsaniyetçi şair Tevfik Fikret'in içinde bulunduğu muhitte başka türlü olması da mümkün değildi. Fikret, yaşadığı devirde, bulunduğu muhitte en iyi ve en ileri ne olmak mümkünse onu olmuştur. Nazım Hikmet, Ran, 1902-1963. Onun da bir softalığı vardı. Hayatı boyunca kıl kadar şaşmadığı dürüstlüğe herkesin de kendisi kadar uymasını isterdi. Yaşar Nabi Nayır, 1908-1981. Fikret benim için bir şairden ziyade bir kahramandır. Sanatı eski bulunabilir. Fakat talihin kendisine nasip ettiği büyük rolü unutulamaz. Bir devrin manevi tarihine kendi karakterinin mührünü basabilmek için en müsait şartları bulmuştur. Eserini vermeye başladığı zaman edebiyatımız adeta bomboştu, can çekişiyordu. Kendisinden evvel yeniliği başaran neslin en kuvvetli şahsiyeti Namık Kemal ölmüş ve yeri boş kalmıştı. Abdülhak Hamit'le Recaizade Mahmut Ekrem asıl eserlerini vermişler, yapacaklarını yapmışlardı. Diğer Servet-i Fünun şairlerine gelince ruh kudretinden ve cazibesinden mahrumdular. Kısacası orta çapta bir küçük burjuva şairi iken cemiyet için bir nevi ahlak ve medeniyet öncüsü oldu. Ahmet Hamdi Tanpınar, 1901-1962. Mektebi Sultani'den en çok inandığım hocam ve Rumeli Sarı'nda en büyük komşumdu. Sanat için fena bir devrede, bir istibdat zamanında yaşamıştı. Sultan Hamit idaresindeki vatanın, Roma İmparatorluğu'nun düşüş devrini hatırlatan dekadans zamanlarıydı. Halbuki edebiyatta etkin olan devirler, hislerin çağladığı devirlerdir. İşte Fikret'in bütün mefkûresi, bir sis içinde görüp gösterdiği bu devre bir tepkidir. Bu, düşünceli, hassas, muhabbetli, titiz, münzevi, kederli, kibar, mağrur, zarif, mustarip adam, bir ihtilal ve beşeriyet şairi oldu. Abdülhak Şinasi Hisar, 1887-1963. Fikret, o ağır Osmanlıcası ile Mehmet Emin'den, Yurdakul, çok daha güzel şiirler yazmıştır. Mehmet Akif, Yahya Kemal, Nazım Hikmet ve Behçet Necatigil. Bunlar Türkçeyi hamur gibi yoğurmuşlardır. Ustaları ise Fikret'tir. Profesör Mehmet Kaplan, 1915-1986. Günlük siyasette çözüm aramıyordu. Umudunu köklü değişikliklere, gençliğin yıllar sürecek aydınlanma çabasına bağlamıştı. Mehmet Fuat Bengü, 1926-2004. Edebiyatımızda ayağını ilk yere basan, gözlerini tabiata ilk açan, insan şair, gerçeği olduğu gibi gören göz, Tevfik Fikret. Dil durmadan değişir ve bugünkü dil Fikret'in dili değildir. İnsanlık için sızlayan, yurt için çarpan bu yürek durmamalı, bugünün gençliğine de ders veren bir mürebbinin sözleri, bir ahlak hocasının ilkeleri unutulmamalıdır. Edebiyatımızda bir dönüm noktası ve gerçek bir kudret olan bu şairin şiirleri daima her devirde anlaşılabilmelidir. Abdülbaki Gölpınarlı, 1900-1982. Bütün hayatımda iki büyük mutluluğum olmuştur. İlki, gençliğimde Tevfik Fikret, yaşlılığımda ise Atatürk gibi iki büyük adamı tanımış olmak. Ruşen Eşref Ünaydın, 1892-1959. Tevfik Fikret, yazın tarihimizin en büyük insanlarından biridir. Büyük insan diyorum. İnsan olarak büyük, aynı sözü şairliği içinde söylemek isterdim. Tevfik Fikret gibi bir şairin yazın tarihimizde yer alması hepimiz için övünç vericidir. O çağda, daha sonraki dönemlerde böyle şairler, sanatçılar, düşünürler pek çıkmadı. Tevfik Fikret'in şiirleri çağını aşan bir güç taşır. Büyük yurtsever, büyük devrimci Tevfik Fikret, insanoğlunda adalet, özgürlük, insanlık özlemi yaşadıkça ölümsüzlük katında anıtlaşacaktır. Bir bilinç ışığı gibi yanacaktır gönüllerde. Oktay Akbal. Sanatkar Fikret, Edebiyatımızın tarihinde Layemut ölmez bir isimdir. Daima anılacak. İnsan Fikret unutulmaz bir nezahet, temizlik, paklık heykelidir. Daima yaşayacak. Fakat şair Fikret belki şimdiden unutuldu. İsmail Habip Sevük, 1892-1954. Türk Teceddüt Yenilik Edebiyatı Tarihi. Eski harflerle 1340-1924. Anne tarafından Japonya açıklarında 1890 batan Ertuğrul Fırkateyni'nin süvarisi Yarbay Ali Bey'in, baba tarafından Posta Telgraf Nazırı Hasan Ali Efendi'nin torunu, Nehire Hanım ile Maliye Nezareti memurlarından Ali Rıza Bey'in oğlu, köy enstitülerinin Türkiye'ye dünya klasiklerinin 496 adet Türkçe'ye kazandırılması, mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın kurulması gibi devrimci hamlelerin mimarı, Mustafa Necati Bey ile birlikte Cumhuriyet'in unutulmaz marif vekillerinden Hasan Ali Yücel'in Fikret'le ilgili görüşlerine gelince. Hasan Ali Bey, Fikret'in en ünlü şiirlerinden Tarihi Kadim ve 95'e Doğru'yu 1928 yılında kendi olanaklarıyla ve ilk kez yeni harflerle yayınlamıştır. Aşağıdaki sözler onun bu risaleye yazdığı mukaddimeyi sunuştur. Fikret, bütün hayatında tahakküme, her türlü istibdada, dini, siyasi, dünyevi, uhrevi esaretlere isyan etmiş bir şairimizdir. 95'e Doğru ile Tarihi Kadim, yerdeki taçla gökteki tahtın mütecaviz tahakkümüne baş kaldıran bir tuğyan, taşmadır. Ona imansız diyenlerden çok daha mümin olan Fikret'i, Gays, öfke duyduğu velayetlerin, velilik, yıkıldığı bu devirde hatırlamamak günah olur. Bu iki manzumeyi neşre sahip olan, götüren, sadece yakın bir mazideki halimizi hatırlatmak ve bu vesileyle içinde bulunduğumuz devrin en bahtiyar imkanlarla dolu olduğunu bir kere daha düşündürmektir. Bunlara bir de kendi manzumelerinden birini ilaveye cüret ettim. Çünkü o da aynı tahassüsle acı duyarak yazılmıştır. Şu farkla ki ben aziz şairin idrak edemediği halas, kurtuluş gününü görmek saadetine erebilmiştim. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 66.